Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayını ile olan birlikteliğimiz 15.55'e dek sürecek bugün de. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Her zaman olduğu gibi kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Sizleri de beklediğimizi hatırlatalım programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz adreslerimizi ve telefonlarımızı hemen hatırlatayım. 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere program boyunca. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlatayım. Yaptıktan sonra şimdi gelin Hayatın Sesleri'nin ilk müziğine kulak verelim.
Sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir? Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir? Gül olmuşsun dikenlerin bendedir. Zeytin gözlüm, uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Gül olmuşsun dikenlerin bendedir. Zeytin gözlüm, uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Zeytin gözlüm, özlemektim yollara. Rast gelirsen halini sor onlara. Zeytin gözlüm, özlemektim yollara. Rast gelirsen halini sor onlara. Gül kurusu akşamlar senden yana. Zeytin gözlüm, uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Gül kurusu akşamlar senden yana. Zeytin gözlüm, uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Zeytin gözlüm, uzaklarda işin ne? Şarkıları düşürürüm peşine. Şarkıları düşürürüm peşine. Şarkıları düşürürüm peşine. Şarkıları düşürürüm peşine.
...15.55 15.10'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Stüdyo konuğumuzla hemen siz sevgili dinleyicilerimizi tanıştıralım. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Daire Başkan Vekili Sayın Muharrem Turgut bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak bir takım çalışmalarınız var. Bu merkezin çalışmalarını radyoları başındaki bizi dinleyen dinleyicilerimizle paylaşalım istedik. Aslında o kadar çok çalışmanız, o kadar çok programınız var ki önce yapılacaklardan başlayalım isterseniz. Önümüzde neler var, neler yapacaksınız, yaklaşan etkinlikler neler?
Tabii. Çok teşekkürler. Ben kısaca merkezimizi çok kısa bir iki cümleyle tanıtmak isterim. Sonra evet, faaliyetlerimize değinebiliriz. 95 yılında kurulmuş merkezimiz. Dışişleri Bakanlığı'nın bünyesinde bir düşünce kuruluşu ve bir araştırma merkezi olarak faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla akademik bilgi üretmek ve analiz yapmak ve bunları bakanlığın ilgili birimlerine aktarmak temel görevimiz. Bir nevi akademi camiasıyla Dışişleri Bakanlığı arasında köprü işlevi görmüş oluyoruz.
Evet, bu görev çerçevesinde pek çok hizmet verdiniz aslında.
Evet, aynen, faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. İlk olarak önümüzdeki hafta 16-17 Mayıs'ta Uluslararası Göç Konferansı tertipleyeceğiz. İstanbul'da Koç Üniversitesi işbirliğiyle yapıyoruz. Alanında uzman uluslararası akademisyenler gelecek. Onlarla biliyorsunuz son dönemde Suriye kaynaklı mülteci krizi sadece Türkiye'yi değil Avrupa'yı da ve dünyanın diğer bölgelerini de etkiliyor. Bunu tartışacağız. Geniş boyutlarıyla akademik bir konferans olacak. Hemen akabinde 21 Mayıs'ta, önceki hafta gayet yoğun. Hı hı. 21 Mayıs'ta bir toplantımız daha var. O da Dünya İnsani Zirvesi yapılacak biliyorsunuz 23 Mayıs'ta. Büyük bir organizasyon. O kapsamda biz de bir akademik forum düzenliyoruz. Yine o da uluslararası bir toplantı olacak. Ve kendi alanlarının uzman uluslararası akademisyenler ve tabii ki Türk akademisyenler gelecek. Önümüzdeki haftaki en azından ilk plandaki toplantılarımız bu şekilde.
Evet, daha sonra yapılacak etkinlikler ve çalışmalar da var tabii ki, onlardan da söz ederiz süremiz el verdiği ölçüde. Ancak dediniz ki akademi camiasıyla Dışişleri Bakanlığı arasında bir köprüyüz dediniz. Bunu birazcık açalım isterseniz. Nasıl bir köprü oluşturuyorsunuz?
Tabii. Düşünce kuruluşları tabii genel itibariyle bilgi üretir ve analiz yapar ve bunları kullanıcılara sunar. Hı hı. Biz tabii ki bağımsız bir kuruluş değiliz. Devlet içerisinde, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapıyoruz. Ama sonuç olarak aynı işlevi görmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla dış politika yapıcılarına ve uygulayıcılarına bu bilgileri derlemek ve aktarmakla yükümlüyüz. Kendi bünyemizde bir araştırmacı kadromuz esasen yok ama tüm üniversitelerle, diğer think tank düşünce kuruluşlarıyla işbirliği halinde çalışıyoruz. Yaptığımız toplantılarda onları davet ediyoruz. Keza onlar da bizi davet ediyorlar. Ve bu şekilde belirlediğimiz alanlardaki toplantılardaki bu bilgileri sunuyoruz ve toplu halde ilgili bakanlık kullanıcılarına arz etmiş oluyoruz.
Evet, çok uzun soluklu aslında bir çalışma tüm bu yaptıklarınız.
Tabii muhakkak bir konferansın tertiplenmesi, düzenlenmesi tabii ki uzun zaman gerektiriyor. Planlamalarını yapmanız gerekiyor. Konuların seçiminden başlayarak, konuşmacıların seçiminden devam ederek ve konunun uzmanlarını bulmak durumundasınız. Hı hı. Neye ihtiyaç var? Toplantıdaki katma değer ne olacak? Nasıl bir sonuç elde edeceksiniz? Bunların hesabını baştan yapmamız gerekiyor. Ve uzun, tabii ki özellikle uluslararası konferanslarda yurt dışından gelen katılımcılarımız oluyor. Onların seyahatlerini ayarlamamız gerekiyor. Velhasıl gayet uzun bir süreç. Ama bizim için önemli olan toplantıyı güzel bir şekilde organize edip oradan çıkacak olan değerli bilgileri ve sonuçları, evet, ilgililere aktarmak.
Evet, zor olduğu kadar da keyifli sonucuna bakılırsa.
Muhakkak.
Peki şimdi yurt içinde çalıştığımız pek çok kurumlar var, üniversiteler var dediniz. Yurt dışında işbirliği yaptığınız kurumlar da var mıdır?
Tabii. 40 ülkeden çok fazla sayıda kuruluşla işbirliği yapıyoruz. Onlar partner kuruluşlarımız olarak adlandırıyoruz. kendileriyle mutabakat muhtırası imzalıyoruz birçoğuyla. Ve bu kuruluşlarla bazılarıyla düzenli her yıl toplantılar yapıyoruz. Bazılarıyla birkaç yılda bir yapabiliyoruz. Veyahut biz yaptığımız toplantılara onları davet ediyoruz ya da onlar bizi davet ediyorlar. Sonuçta konumuz dış politika ve uluslararası ilişkiler olduğu için haliyle sadece kendi içimizdeki bir çalışmayla yetinemeyiz. Hı hı. O yüzden bu işbirliği konusuna özel önem veriyoruz.
Evet, şimdi dış politikaya ilgi duyan gençlere diplomasi mesleğine ilişkin ön bilgiler kazandırmak da amaçlarınız arasında yer alıyor herhalde, değil mi?
Evet, esasen diğer bir faaliyet alanımız da bu. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik farklı programlarımız var. Staj programlarımız bunlardan biri. Yaz dönemi ve kış dönemi farklı dönemler halinde stajyer alıyoruz. Hı hı. Tabii ki ayrıntıları web sitemizde ilgili öğrenciler bulabilirler.
Mesela en yakın tarihli projeniz nedir?
Yaz dönemimizde staj programlarımız var. Hazirandan başlamak üzere Eylül'e kadar sürecek 2 haftalık programlar, genel itibariyle 6 dönem olarak düşünüyoruz. Tabii ki bunun başvuruları sona erdi ama önümüzdeki kış dönemi için yine staj programımız olacak. Ayrıca staj programlarının haricinde yaz okulu ve kış okulu programlarımız oluyor. Bunlar birer haftalık, 5 günlük programlar. Katılan öğrencilere yine sertifika veriyoruz.
Kimler katılabiliyorlar?
Yaz okulu ve kış okuluna lisans programlarının 2 ve 3. sınıf öğrencilerini kabul ediyoruz. İlgili bölümlerde okuyan öğrenciler oluyor. Yine ayrıntıları duyurularımızda yer alıyor. İlgilenen öğrenci arkadaşlarımız olursa Haziran'ın ikinci yarısında o programımızı gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki haftalarda başvurularımız başlayacak. O programlarda ilgi duyan öğrencilere bakanlığımızın kıymetli mensupları tarafından dış politikanın değişik alanlarında bilgiler sunuluyor ve bakanlığımız
tanıtıyor. Peki yurt dışında eğitim gören öğrenciler de katılabiliyorlar mı bunlara?
Evet, onun için onu da arz edecektim. Onun için de ayrı bir programımız da var. O sadece yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere yönelik bir program. Onu Ağustos sonu yapmayı düşünüyoruz. Özellikle yurt dışından bizi dinleyen sevgili öğrencilerimizi bu programa davet ederiz. O da gayet güzel. O da aynı şekilde hem bakanlığı tanıtan hem diplomasi mesleği hakkında yararlı bilgiler veren hem de Türk dış politikasını tanıtan bir program oluyor.
Süresi ne kadardır programın?
Onlar 5 günlük,
1 haftalık programlar. Program. Evet. Peki şimdi geldiler, 5 günlük programa katıldılar. Tüm masrafları sizin tarafınızdan, Dışişleri Bakanlığı tarafından mı karşılanıyor yoksa?
Orada o kadar maalesef güçlü değiliz. Hı hı. Masraf konusunda daha doğrusu. Programın içeriği gayet güzel, gayet yoğun geçiyor. Ama öğrencilerin Ankara'ya gelmeleri ya da Ankara'daki konaklamaları ile ilgili masraflarını maalesef karşılayamıyoruz. Ancak hı hı. şöyle bir yardımımız oluyor. Kredi Yurtlar Kurumu ile irtibat halindeyiz. İsteyen öğrenciler Kredi Yurtlar Kurumu'nun bize gösterdiği bir yurtta, genel itibariyle bakanlığa yakın Balgat civarında, Ankara'da Balgat civarında bir yurt oluyor. Orada kendine yurt imkanı sağlayabiliyoruz.
Evet, bu da önemli bir imkan
kesinlikle
aslında.
Kesinlikle konaklamalarını en azından sağlamış olabiliyoruz.
Evet. Peki program sonrası geri dönüşler alıyor musunuz? Öğrenciler neler aktarıyorlar döndüklerinde, neler katmış oluyorlar program onlara?
Biz tüm öğrenciler geldiğinde programın ilk gününde öğrencilerle sohbet ederken, giriş mahiyetindeki sohbetimizde beklentilerin ne olduğunu özellikle kendilerinden hı hı. istiyoruz. Ve en son kapanış oturumunda da beklentilerini karşılayıp karşılanmadığını kendilerine soruyoruz. Ve aldığımız geri dönüşler çok %90 belki %95 gayet memnun ayrılıyorlar. Bir bilgi daha paylaşmak isterim. Bence lütfen, çok önemli bir bilgi. Biliyorsunuz her sene bakanlığımıza meslek memuru sınavları yapılıyor ve diplomatlar o şekilde bakanlığa kabul hı hı. ediliyor. Bu sene yapılan meslek memurluğu sınavını kazananların %20'si yaklaşık. Daha önce bizim programlarımıza katılmış olan arkadaşlarımız. Hı hı. Bu gayet güzel bir oran. Bizi çok mutlu etti. Evet. Sayın Bakan Yardımcımız da bundan çok memnun oldu. Çünkü kendisi sormuştu.
Hem çok sevmişler hem de burada programa katıldıkları yeri de çok benimsemişler herhalde, değil
evet.
mi?
Evet, bakanlığa ilgi duymuşlar ve sınavlarına girerek başarılı da olmuşlar. Bu bizi çok mutlu etti. Hı hı. Tabii tüm öğrenciler bakanlığa ilgi duyan, bakanlıkta çalışmak isteyen öğrenciler olmuyor. Bazıları sadece o konularda bilgi almak için geliyor. Kimisi bakanlığı tanımak için geliyor. Aynı zamanda bakanlığa girmek isteyen öğrencilerin olması ve onların bakanlığımıza kabul edilmeleri bizi gayet mutlu etti.
Evet, çok güzel, çok sevindirici gerçekten. Tabii pek çok program var, pek çok proje var. Yaz okulundan kış okuluna pek çok katılabilecekleri staj programları. Daha detaylı bilgiyi nerelerden nasıl elde edebilirler? Bir verebileceğimiz adres ya da telefon numarası var mıdır?
Bizim web sitemiz var. sam.gov.tr adresli. Orada bütün bilgileri bulabilirler. Bu programların duyuruları keza orada yayınlanıyor. Oradan takip edebilirler. Başvuruların nasıl yapılacağını, hangi şartların, hangi belgelerin istendiğini orada bulabilirler. Yine aynı web sitesinde bütün faaliyetlerimiz hakkında bilgiler de yer alıyor. Orayı takip edebilir öğrenci ya da diğer ilgilenen arkadaşlarımız ya da
evet.
vatandaşlarımız.
Peki öğrenci arkadaşlarımız sadece bu yaz okulu ve kış okulu programlarına değil de örneğin yarın mı başlayacak bir proje vardı?
Önümüzdeki hafta.
Önümüzdeki hafta başlayacak bir projeye de katılabilirler mi? Onları da izleme şansları olabiliyor mu acaba?
Tabii genelde konferans mahiyetindeki toplantılarımız herkes açık oluyor. Hı hı. Zaten ilgili öğrenciler de orada yer alıyor. Kendileri takip edebilirler. Yine önümüzdeki dönemdeki toplantıları da yine web sitemizden takip edebilirler.
Evet. Peki yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz için oralarda da bu tür programlar oluyor mu? Konferanslar ya da evet. farklı oturumlar?
Bütün toplantılarımız konferans şeklinde olmuyor. Bazıları kapalı usulle çalıştay şeklinde oluyor. Hı hı. Ama yurt dışındaki toplantılarda, konferanslarda dolayısıyla kamuya açık olan toplantılara yurt dışındaki vatandaşlarımızın da katılımını bekleriz. Onlar da ilgili bilgileri büyükelçilikler ya da başkonsolosluklar vasıtasıyla elde edebilirler. Yine web sitemizdeki toplantı takviminden takip edebilirler. Ben müsaadeniz olsa bir faaliyetimize daha
lütfen
değinmek isterim.
Buyurun.
Bir düşünce kuruluşu olarak tabii yaptığımız diğer bir faaliyette yayın faaliyetlerimiz. Bizim 3 ayda bir yayınlanan bir akademik dergimiz var. Perceptions isminde. Bu İngilizce yayınlanıyor. Çok akademik nitelikte bir dergi. Hakemli bir dergi. Burada akademisyenler ve uzmanlar kendi çalıştıkları alanda yazdıkları makaleleri bize gönderiyorlar. Ve biz orada tabii ki hakem süzgecinden geçtikten sonra yayınlıyoruz. Dolayısıyla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan bu şekilde yayın yapmak isteyenler olursa da yine onlar da bize başvurabilirler.
Sadece yayın değil, ben takip etmek istiyorum derlerse tabii. Nasıl ulaşabilirler dergiye?
Dergimizin soft kopyası yine web sitemizde mevcut. Oradan hepsi açık, hepsi izleyebilirler. Herhangi bir ücrete tabi değil, tamamen açık bir kaynak olarak takip edilebilir.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Yine buradan çalışmalarınızı, programlarınızı duyurmak dileğiyle bugün için sağ olun, var olun.
Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Daire Başkan Vekili Sayın Muharrem Turgut'tu konuğumuz. Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin çalışmalarından söz ettik. Siz sevgili dinleyicilerimize tekrar sağ olun, var olun efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Demek bugün yeni bir hikayeye başlıyorsun. Dilerim bunun sonu bizimkinden mutlu olsun. Çok şey unutturması gerekiyor şimdi sana. İşi de biraz zor benden sonra aslında. Şarkınız falan yazılacak yeni bir diziye başlanacak. Tatiller planlanacak, fotoğraflar konulacak. Neyse seni çok seviyormuş, ne tatlı, ona da her şeyim demişsin, bana ne kaldı?
Herkes Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Kocaeli'ne uzanmak istiyoruz. Kocaeli Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Ali Yeşildal telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhaba, teşekkür ediyorum.
Evet. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 8. Kocaeli Kitap Fuarı yarın başlıyor. 8.'si düzenleniyor yarın itibariyle ama Türkiye'de ilk sırada olmaya aday bir kitap fuarı gerçekten. Neler aktaracaksınız fuarla ilgili, hazırlıklar ne aşamada?
Öncelikle çok teşekkür ediyorum TRT'ye ve TRT izleyenlerine. Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl 8. yılına kapılarını açıyor. Türkiye'nin en büyük kitap fuarı şu an itibariyle. Geçen yıl 665 bin izleyicisiyle kapılarını kapattı. Bu yıl umarım bu sayının üstüne çıkarız. Yaklaşık 380 yayın evi katılıyor kitap fuarına. Türkiye'nin en bilinen yazarları yaklaşık 500 etkinlikte burada kitap severlerle buluşacak. Umarım başarılı bir kitap fuarı geçiririz. Bu yıl kitap fuarımızın teması ortak miras, ortak gelecek medeniyet konulu. Dolayısıyla kitap fuarının 8. yılında uluslararası bir boyut kazandı. Medeniyetler İttifakı, bu saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın eş başkanlığını İspanya Başbakanı Zapatero ile birlikte yaptıkları Medeniyetler ittifakı kapsamında bir uluslararası panelle, sempozyumla başlıyoruz. İlk iki gün sempozyum olacak. Ulusal ve uluslararası medeniyet temalı en bildiğimiz yazarlar katılacak. Fikir adamları katılacak. Bu iki gün bu sempozyuma ev sahipliği yapmış olacağız. Bu fikir bu yıl şuradan çıkmıştı. Biz biliyorsunuz Huntington'un meşhur Medeniyetler Çatışması makalesinden sonra yeryüzündeki karmaşanın bir dünya barışına dönüşüp dönüşmeyeceği tartışmaları sürerken bu Medeniyetler İttifakı kavramı da Cumhurbaşkanımız tarafından ortaya atılmıştı. Dünya barışının mümkün olabileceğini, medeniyetlerin bir araya gelebileceğini, birlikte yollarına devam edebileceklerini ortaya koyan karşı tez. Bu teze uygun olarak da biz gerekli görüşmeleri yaptık ve uluslararası bir sempozyum yapmaya karar verdik. İki gün bu sempozyum yapılacak. Ondan sonra 9 gün boyunca da Türkiye'nin okurların en çok sevdiği yazarlar kitap fuarında bir araya gelecekler. Daha önce bahsettiğim gibi 500'ün üzerinde kültürel etkinlik, söyleşi, panel ve imza etkinliği var. Kitap fuarının klasiği haline gelen tanıtım anlamında Türkiye'de bilinirliğini sağlayan Ağaçlar Kitap Açtı etkinliğiyle başladık. 2 gün önce kitap fuarının tanıtımına. Biliyorsunuz Kocaeli Seka Kağıt Fabrikası'nın Türkiye'deki kağıt ihtiyacını karşılayan en önemli fabrikanın bulunduğu ildi. Dolayısıyla ağaçlar burada kağıda dönüşüyordu. Seka kapandıktan sonra da bu espriyle yola çıkarak ağaçlar baharda kitap açarak kitap fuarının açılışını böyle duyurduk tüm Türkiye'ye ve 8. yılında her geçen gün daha bir gelişerek Türkiye'nin ilk sırasına oturdu. Bahsettiğim gibi birçok yazar, birçok konferans, birçok yayın evi, her kesimden, her renkten, her görüşten yazarlarımız ve kitap yayın evlerimiz burada olacaklar. Tabii bu kitap fuarı sadece Kocaeli'nin kitap fuarı değil. Yani 665 bin izleyicisiyle Türkiye'nin ilk sırasına oturan kitap fuarı sadece Kocaelilerle bu sayıya ulaşmadı. Biz kitap fuarına Doğu Marmara'nın kitap fuarı diyoruz. Çünkü Bolu'dan, Düzce'den, Sakarya'dan, Bursa'dan ve İstanbul Anadolu yakasından ve Kocaeli'den olmak üzere herkesin ilgi gösterdiği bir kitap fuarı. Bütün bu illerden binlerce izleyicimiz, okur, kitapsever bu fuara ilgi gösteriyor. Ve bu çeşitliliği, bu üst düzeydeki organizasyon da bizi bu birinci sıraya oturma fırsatı verdi.
Evet, ama en çok ilgi...
Ve biliyorsunuz yarın da kitap fuarımızın açılış organizasyonu
var. Evet, ama en çok ilgi herhalde fuar öncesinde kent merkezindeki o asırlık çınar ağaçlarının kitap açması oldu galiba. Kaç bin kitap açtı?
Evet, yani şu an ulusal medyada Türkiye'de en bilinen kitap fuarımızla ilgili en bilinen klasiğimiz kitap Ağaçlar Kitap Açtı organizasyonumuz. Biz sabah erken saatlerde Kocaeli'nin ana caddesinde yaklaşık 5000 kitap ağaçlara astık. Sabahın erken saatlerinden bütün Kocaeliler geldiler, orada ağaçtan kitap topladılar. Büyük bir ilgi gördü. Tabii kitap yetişmiyor tabii ki. Yani herkesin bildiği bir etkinlik olduğu için binlerce kişi sabahın 7'sinde ana caddede buluştu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Kitap fuarımızın da bilinirliğini ve ilgisini çok fazla artıran bir etkinlik. Hem kentin iklimiyle, kültürel iklimiyle uyan bir etkinlik. Seka Kağıt Fabrikası ve ağaçların medeniyete yönelik kağıt üretimi anlamında medeniyete yönelik yönü şimdi kitaplarla yine aynı misyonunu sürdürmeye devam ediyor. Bu anlamda söylediğim gibi yarın da inşallah kitap fuarımızı açmış olacağız.
Kaç gün sürecek fuar?
9 gün boyunca devam edecek fuar. Tabii fuar kapsamında sadece bu bir kitap fuarı değil, birçok sosyal sorumluluk projemiz var. Burada hayata geçireceğimiz sosyal sorumlulukla projemiz var. Bunlardan bahsetmek isterim. Eğer zamanımız varsa tabii.
Kısa kısa alalım lütfen. Süremizin sonuna geldik Sayın Yeşildağ.
Yani Kocaeli'deki esnafların başlattığı bir kampanyamız var. Yani alışveriş merkezlerinde 100 liralık alışveriş yapan her vatandaşımıza 10 liralık kitap kuponu. Ya, araba yıkama kuponu normalde verilir. Biz onu kitaba dönüştürdük ve kitap kuponu veriyoruz. Birinci sosyal sorumluluk projemiz bu. İkincisi de spor organizasyonlarımız var. Kitaba koş sloganıyla yola çıktığımız. Kocaeli halkı büyük bir maraton da buluşuyor. Yaklaşık 10 bin kişinin katılacağı büyük bir maraton. Bu maraton sonunda alacakları kitapları sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hakkari'deki okullara gönderecekler. Herkes kendi kitabını kendisi postayla ilgili kişiye yönlendirecek. Hakkari bu yıl bizim partnerimiz, sosyal sorumluluk alanımız.
Evet.
10 bin kitap göndermeyi hedefliyoruz. Bu tip birçok etkinlik var. Şimdi bu kadar zaman dilimi
aramayacağım. Evet, ama evet, çok güzel efendim. Gerçekten Türkiye'deki tüm illerimize dağılması dileğiyle bu düşüncenin. Çok teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz. 9.sunda yine birlikte olmak dileğiyle. Aynen. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Kocaeli Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sayın Ali Yeşildal telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Bana yeter kalbimin sana her attığı, bana yeter duygunun bana her kattığı, bize yeter artar yalan gerisi. Bana yeter kalbimin sana her attığı, bana yeter duygunun bana her kattığı, bize yeter artar yalan gerisi. Sizlere
Dünden Kalanlar. ...15.40 Türkiye'de saatlerimiz, köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, biz 2 gün önce Karaman'a bağlandık. Karaman'daki Dil Bayramı etkinliklerini aktardık, paylaştık dinleyicilerimizle. 739.sü kutlanıyormuş.
Evet,
gerçekten
evet.
Çok büyük bir başarı. Pek çok da Türk dünyasından, yurt dışından konuklarımız varmış. Biz de devam mı olsun dedik tarih köşemizde. Evet. Atatürk'ün Türk dili üzerine görüşlerinden söz edelim istedik. Evet. Türk dili üzerine konuşmalarında, söylevlerinde, hatta başlattığı bilimsel çalışmalarla, kurduğu kurumlarla Atatürk'ün de ne kadar önem verdiğini görüyoruz dile. Neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Tabii hani Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277'de başlattığı bu Türkçe ile ilgili gelişmeler sonrasında kah tekrar inerek hani yükselerek kah devam etmiştir. Çünkü hani o aslında kendi döneminde de çok uzun süre devam ettirilememiştir. Bir anlamda baktığımızda tabii bir taraftan Türkçe'ye sahip çıkış ama aynı anda da siyasi bir gerekçesi vardır. Çünkü Arapça ve Farsça dil olduğu için, ağırlıklı bir dil olduğu için, onu anlayamadığı için siyasi olarak anlamak için Türkçe konuşun da demiştir bir taraftan. Böyle bir arka planı da var. Ama çok uzun sürmemiştir bu. Yani çok uzun sürdürülememiştir. Bir süre sonra tekrar Arapça ve Farsça'nın etkisi altında devam etmiştir Türkçe. Osmanlı, Beylikler döneminde tekrar hani bir bu anlamda işte bu Türkçeleşmeye önem veriliyor ama sonra tekrar Osmanlı güçlenmeye başladıkça özellikle 15. yüzyıldan itibaren Arapça Farsça kökenli kelimelerin Arapça ve Farsça eserler okunduğu için hani medreselerde eğitim dilinde çok etkili olduğu için girdiğini görüyoruz. Gramerlerinin girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle aynı dil köküne bile ait olmayan 3 farklı dilin bir araya gelmesiyle böyle bir eklektik bir yapının oluştuğunu görüyoruz aslında Osmanlı Türkçesinde. Dolayısıyla hani Osmanlı Türkçesi yazı dili anlamında bir pek çok farklı grameri, pek çok farklı kuralı, pek çok farklı kelimeyi içinde barındırıyor. Bir süre sonra buna hani Tanzimat'la birlikte Fransızca'nın etkisi de, o dönemde Fransızca etkisi çok fazla, Batı dillerinin etkisi de girince hakikaten hani dilde bir karışıklık, nasıl hani bahsettik eğitimde bir birliğe gidilmesi gerekiyordu, tevhidi tedrisat yapıldı diye, aslında dil inkılabının da temelinde Atatürk'ün yıllarca kendisinin de içinde bulunduğu eğitim süreçlerinden geçtiğinde gözlemlediği bir takım durumlar var. Bir hani öncelikle bu karışıklık. İkincisi tabii ki alfabedeki bir takım zorluklar. Üçüncüsü bilim dilinin sıkıntılı olması. Yani pek çok yeni kelime oluyor ve onlara karşılık olarak kelime bulunamıyor. Bunlarla ilgili sıkıntılar olduğunu gözlemlediği için kendisi de hani bununla ilgili gerçekten çaba sarf etmeye ve ilk andan itibaren ölüm döşeğinde yattığı ana kadar da hep dil konusuna böyle bir hassasiyetle gitmeye çalışıyor. Zaten hani Türk demek Türkçe demektir diyor. Yani daha açık ne söylenebilir?
Evet,
yani
evet,
gerçekten
evet.
Çok net bir şekilde bunu ortaya koymuştur. Sadece harf inkılabından itibaren değil, ondan öncesinde de dediğim gibi bu konuyla ilgili söylemleri bulunmaktadır.
Evet.
Tabii hani baktığımız zaman özellikle 1 Kasım 1928'de yaptığı harf inkılabı önemlidir. Çünkü bir anlamda Türkçenin diğer dillerin etkisinden kurtularak özgürleşmesiyle alakalı bir çaba diye görebiliriz
evet.
bunu.
Sizin de söylediğiniz gibi toplumsal ve kültürel gereksinimlerden kaynaklandı ve harf devrimiyle birlikte okuma yazma oranında da müthiş bir artış oldu değil mi?
Gerçekten ciddi bir artış, aynen ciddi bir artış var o dönemde. Hatta onlarla ilgili rakamları da şimdi bulursam söyleyeyim size. Şöyle mesela bu anlamda bakıldığı zaman 1876'dan 1928 yılına kadar 52 yıllık dönemde yaklaşık 27 bin kitap basılmışken 28-38 yıllar arasındaki dönemde 15.244 kitap mesela basılmış oluyor. Gene mesela ilk basamakta açılan millet mekteplerinde 856 bin kişi kaydoluyor ve 5 yılın sonunda 2 milyon 305 bin kişi millet mekteplerinden okuyarak mezun oluyor. Yani dolayısıyla gerçekten okuma oranlarına bunun çok ciddi manada bir katkısı var. Hani o zaman işte çok sıklıkla söylenir, biraz vakit vererek mi başlatsak, Fahri Rıfkı Altay'la bahsettiğimiz o konuşmasında, yok hemen başlayalım. Çünkü gazetenin bir bölümünü Osmanlıca, bir bölümünü Latin alfabesiyle yazdığımızda gene aynı karışıklığa sebep olacağız. Orayı okumaya devam edecekler ve bu yerleşmeyecek diyerek hemen bir çırpıda, yani gerçekten çok hızlı bir geçiş yapılmıştır. Tabii bunun hani getirileri ve götürleri olmuştur bu anlamda. Osmanlıcanın kötülenmesi de doğru değil bu açıdan bakıldığında. O da bizim sahiplenmemiz gereken kendi dilimiz. Arşiv belgelerimiz onunla yazılmış. Atatürk'ün kendi yazdığı pek çok şeyde bunun etkisini görüyoruz ama kolaylaştırıcılık açısından baktığımızda, biraz önce bahsettiğimiz o karışıklığın giderilmesi anlamında baktığımızda da Tanzimat'tan itibaren zaten böyle bir gereklilikle bir takım çalışmalar yapılıyor. Yani ilk defa bunu yapan, düşünen kişi Atatürk değil. Atatürk'ten önce de bununla ilgili çalışmalar var. Enver Paşa'nın çalışmaları var. Yani harf inkılabına yönelik, dildeki sadeleşmeye, bu karışıklığa gidermeye yönelik kimi yazarların bu tür çalışmaları var, Namık Kemal, Ömer Seyfettin gibi. Fakat bir türlü bu hem söyledikleri halde pek çok kişi, özellikle edebi anlamda tartışılmış, siyasi anlamda değil ama edebi anlamda tartışılmış, söyledikleri halde bir türlü bu kurallardan da, bu yazım tarzından da kaçamamışlardır. Yani bir şekilde maalesef hani edebi dilde hep Osmanlıcanın bir ağırlığı olmuştur bu anlamda. Hatta hani şöyle diyebiliriz, bir süre sonra o batılı etkiyle baktığımızda, nasıl şimdi İngilizce ile konuşmak, İngilizceyi aralara katmak bir sanki matah bir şeymiş gibi yapıyoruz. İşte pek çok dükkan isminde falan görüyoruz. O zaman da hani Fransızcayı katmak, böyle biraz ağır Osmanlıca ağdalı konuşmak gerçekten okumuş yazmış birisi olduğunuzun gösterdiği belgesi olduğu için, İstanbul Türkçesiyle bu şekilde konuşarak Anadolu Türkçesini ve o şekilde sade Türkçeyle konuşanlar aşağılanmıştır mesela. Ve böylece aslında de öz Türkçe kelimeler yavaş yavaş hani unutulmuş, kullanılmamaya başlamıştır.
Evet. Şimdi geldiğimiz noktadan söz ediyorsunuz. Az benzer, önce de söylediğiniz tabii, evet, gibi tabii.
Şimdi süreçler.
Dilimiz Atatürk'ün kazandırdığı bir ruh ve iğmeyle gelmiş bugünlere. Ancak tabii sizin de söylediğiniz gibi yabancı kelimeler bizi yeniden bir takım şeyler yapmaya yönlendirmeli aslında. Atatürk'ün bu kurduğu direnci göstermek zorundayız. Bunu devam ettirmek zorundayız.
Yani orada bahsettiği şey şu aslına bakarsanız. Yani Batı uygarlığını ve harflerini alalım ancak Türklük bilinciyle yoğuralım demiştir. Yani tutup da aynı kelimeleri almak ve tekrar Türkçeyi aynı batağın içerisine sokmak değil, tam tersine o kurtarmak için bu çalışmayı yapmıştır ve hep tedirgin olmuştur. Yeniden böyle bir batılılaşma ile çağdaşlaşma ile böyle bir tehlikenin altında kalırsa diye hep bu uyarıda bulunmuştur. Yani her zaman için evet yapalım, bir takım teknik imkanlarını alalım Batı'nın ama o teknik imkanlarını alırken Türkçeyi bunun altında ezmeyelim. Muhakkak Türklük bilinciyle yoğurarak kelimelerin karşılığını hızlıca bulalım. Özellikle de o zamana kadar bilim dilinde, bilim alanlarında pek çok kelime maalesef Arapça karşılığıyla alındığı için Türkçe karşılıkları yok ve bu da bir karışıklığa yol açıyor. Çünkü kimisi bunun Fransızcasını kullanıyor, kimisi Arapçasını kullanıyor. Bunların hepsine mesela o dönemde mümkün olduğu kadar Türkçe karşılıklar bulunmaya çalışılmıştır. Zaten baktığımızda özellikle Türk dilinin başka dil aileleriyle karşılaştırılması yapılmıştır mesela bu dönemde. Tabii hani 12 Temmuz 1932'de Türk Dil Kurumu'nun öncelikle Türk Dilini Tetkik Cemiyeti olarak kurulup sonra Türk Dil Kurumu oluyor. İlk dil kurultayında verilen kararlardır, yani baktığımız zaman temelini oluşturan dil inkılabının, Türk dilinin tarihi ve karşılaştırmalı gramerinin yazılması, kurallarının ortaya konulması, özellikle Anadolu ve Rumeli ağızlarından olan kelimelerin derlenmesi, Osmanlıca kelimelere mümkün olduğu kadar Türkçe karşılıklar bulunması, bu işte de işte aydınlar özellikle bulundukları yerlerden halkın ağzında öz Türkçe olan kelimeleri derleyerek, toplayarak bir takım kelimelerin, Osmanlıca kelimelerin karşılığı olarak göndermeye başlamışlardır kuruma. Kurumda bunlar bir tarama dergisi olarak yayınlanmıştır. Fakat ipin ucu bir noktadan sonra hani kaçmıştır. Gerçekten birden fazla aynı kelimeye karşılık gelebilecek pek çok harf bulun şey kelime bulunmuştur. Bu da bir anlamda sıkıntıya soktuğu için çok doyurucu olmamıştır bu çalışmalar ve en sonunda Atatürk bu konuyla ilgili olarak hani tasviyecilik dediğimiz bu hareket, hı hı, yabancı bütün kelimelerin çıkarılması. Bunu da çok doğru bulmayarak çünkü hani reddedemeyeceğimiz kadar da artık yerleşmiş, Türkçeleşmiş bir takım Arapça kelimeler
peki,
var.
Bu çalışmaların sonucunda mı acaba ortaya çıkmıştı güneş dil teorisi, Atatürk'ün bizzat ortaya attığı bu
evet,
teori?
Evet, 3. dil kurultayında bu da konuşuluyor. O da hani bütün dillerin Türk dilinden geldiği. Bu anlamda onu da çok fazla dilciler kabul etmemiştir.
Evet.
Bir süre sonra etkisini yitirmiştir. Ama ilk çıkış noktasında Türkçe'ye verilen önemi göstermek adına önemli bir teori. Yoksa hani hakikaten bütün diller Türkçe'den gelmiştir demek belki bilimsel anlamda çok ispatlanabilir bir şey evet, olmamıştır. Ama Türkçe'ye ne kadar önem verdiğini göstermesi, hı hı, açısından önemlidir. Mesela o zaman bu tasviyecilik hareketine şöyle bir şey söylüyor. Türkçe'nin hiçbir yabancı kelimeye ihtiyacı olmadığını söyleyenlerin iddiasını tecrübe ettik. Dili bir çıkmaza soktuk. Yani bu, hı hı, anlamda bu kadar kelimeyi çıkarınca da dili anlatamaz hale getirdik kendimizi. İfade edemez hale getirdik. Maksatlarımızı anlatamaz olmuşuzdur. Bırakırlar mı dili bu çıkmazda? Hayır. Biz daha önce kurtarmaya bakalım. Yani bu anlamda, evet, bu ikisinin dengesi. Ne tamamen tasfiye etmek bütün kelimeleri, ne de yeni kelimelerin Osmanlıca veya işte pardon Batılı kelimelerinin, hı hı, girmesine izin vermek. Yani bu ikisinin dengesini kurmak noktasında hareket edilmiştir. Özellikle 36-38 yılları arasında bu anlamda yapılan çalışmalar verimlidir. Kendisi de zaten baktığımız zaman özellikle geometri kitabı yazıyor. Pek çok terimi orada ortaya koyuyor. Arapçası olan kelimeleri ortaya koyuyor. Açı ortay, işte üçgen, açı gibi. Hatta bunlarla ders veriyor. Bu kelimeleri yaygınlaştırmak için ve kitabın başında da hani özellikle öğretmenlere ve daha sonra bu tür kitap yazacak olanlara kılavuzluk etmesi amacıyla diyerek, hı hı, de bir öncülük yapıyor aslında. Çok önemli bir şey. Yani 48 sayfalık bir kitap ama baktığımız zaman bir ilk olması adına çok önemli. Bir de hani alfabe olarak baktığımızda Arapçada 3 sesli harf, bizde 8 sesli harf olduğu için işte mesela güz, göz, köz, bunların hepsi mesela karışıyor. Evet. Yani olum, ölüm gibi kelimeler, hı hı, mesela karışabiliyor. Hani bizde bir de Arapça, Farsça, Türkçe birleştiği için Arapçadaki gibi kolay da değil çıkarmak. Acaba Farsça bir kelime mi? Acaba Türkçe bir kelime mi? Okunuşundan onu anlamak, pardon yazılışından anlamak, hı-hı, onu çok mümkün olmadığı için farklı okunuşlarla yorumlanabiliyordu. Bu da yanlış anlaşılmalara neden oluyordu.
Evet.
Hani Arapçadan bir ekstramız bizim farklılığımız. Bir, hı-hı, de bu tür Farsça ve Türkçe kelimelerinde Arap harfleriyle yazılıyor olması. Dolayısıyla iş daha da karışık hale geliyor. O anlamda bizdeki sıkıntı biraz daha fazlaydı. Daha sonra 1929 yılında Arapça Farsça derslerinin yasaklandığını görüyoruz. Mesela bunu da bir anlamda yabancı dilin öğrenilmesine karşı çıkılmıştır gibi ele alınıyor ama bu da çok doğru değil. Çünkü ilk okula gelir gelmez Arapça Farsça öğrenen öğrenci Türkçeyi öğrenemiyordu. Hı hı. Buna aslında bir tepki olarak yapılmıştır bu çalışmada. Hani şöyle bir genel olarak bakacak olursak gerçekten ölüm döşeğinde sakın Türk diliyle ilgili yaptığımız çabaları gevşetmeyin diyerek, dil çalışmalarını sakın gevşetmeyin diyerek, düşünün ölüm döşeğinde bile dil, hı hı, çalışmalarına verdiği önemi göstermiştir.
Evet.
Ve milli bağımsızlık ile dili her zaman için bir arada tutmuştur. Milli bağımsızlık için dilin bağımsız olması gerektiğini yabancı etkilerden söylemiştir. Bu anlamda kendi benliğine sahip çıkmayan hiç kimsenin de bütüne hayrı olmayacağını, hı hı, söylemiştir. Dolayısıyla önce kendi benliğimize, dilimize, tarihimize sahip çıkacağız. Kendi kültürümüze ve ancak öyle diğer, evet, ülkelere örnek olabiliriz veya bütündeki dengeyi sağlayabiliriz demiştir.
Evet. Şimdi kültürlerin ortaya konabilmesi, varlığını sürdürebilmesi için genç kuşaklara aktarılabilmesinde dilin önemini görüyoruz ve, hı hı, az önce de söylediğim gibi Atatürk'ün gösterdiği o direnci gösterebilmeliyiz. Yoksa, evet, şu anda dilimize giren yabancı sözcüklerle yine farklı bir noktaya sürükleniyoruz aslında.
Evet, evet. Özellikle de hani yabancı ülkeler ilerideki dinleyicilerimize evet. tekrar Türkçenin önemini, çocuklara Türkçe öğretmelerinin ne kadar önemli olduğunu evet. ve yabancı dil etkilerinden mümkün olduğu kadar uzak olmaları gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim. Hepsine selam olsun.
Teşekkür ediyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte ederim. Olacağız Sayın Gülün Karabağ. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu haftalık bu kadar. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra yine birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. İyi hafta sonları.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.